Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum. Teşekkür ederim.
Nasılsınız? Afiyettesiniz.
Elhamdülillah.
Allah afiyet versin hocam.
Amin.
Hocam bugün aileyi konuşalım diye düşünüyorum. Ailede sancı var. Bunun yazılı, görsel medyaya yansıyan çok farklı görüntüleri var, acı görüntüleri var.
Aile sancı deyince doğumu hatırlatıyor. Doğum sancısı mı bu?
Doğum sancısı olsa keşke. Doğum
başka sancılar.
Aile demek dediğimizde hakikaten doğumu hatırlatıyor. Ama başka sancılar var. Yani bunun medyaya yansıyan görüntüleri de hakikaten yürek acıtıcı nitelikte. Mahkemelere yansıyan görüntüleri bir başka fecaati de gözler önüne seriyor.
Bir de evlerde kalan görüntüleri
bir
var.
Bir de evlerde kalıp böyle evet medyaya yansımayan hani kol kırılır, yen içinde kalır gibi mesele dolayısıyla. Aileyi konuşalım. Şöyle şey yapsak diyorum hocam. Yani birilerimiz herhalde burada yanlış davranıyor. Yani kimi zaman yani bir ailenin işte erkek tarafı var, kadın tarafı var. Aile demek bu iki insan arasındaki ilişkiler demek. Bunların düzenlenmesi demek. Yani burada Allah Teala sekinet oluşsun diyor değil mi? Yani öyle bir meveddet ve rahmet gerçekleştirin ki sonunda sekinet olsun. Yani ruh sükuneti gibi değil mi? Öyle anlayabiliriz.
Sığınak.
Yani bir dinginlik olsun. Bir her iki tarafın da ruhu durulsun orada huzura kavuşsun. Olmuyor demek ki. Olmayınca bunun farklı sonuçları ortaya çıkıyor. Yani şöyle diyorum, biraz problemleri konuşsak. Nerede ne oluyor ki? Yani hangimiz yanlış yapıyoruz ki veya birlikte yanlışlar yapılıyor ki bu sonuçlar ortaya çıkıyor. Ne eksik, erkekte ne eksik, kadında ne eksik, aileyi yürütürken neleri yapamıyoruz? Uzun konuşuyorum, biraz sunuş öyle oluyor ama bir de şunu hatırlatmak gerekiyor diye düşünüyorum. Siz bu tür sorularla yani karşılaşan bir insansınız. Size görüşünüzü almak üzere hani bazen ya biz bu işi beceremiyoruz, bize bir yol göster hocam denen insansınız. Gerek yani sosyal medyada sorularla geliniyor veya bilfiil gelenler var. Orada da problemleri görüyorsunuz. Yani karşınıza gelen iki taraf mesela, o iki tarafta problemleri görüyorsunuz. Yani bir tür psikiyatrist gibi, psikolog gibi, danışman yani gibi, aile koçu diyorlar şimdi. O tarz bir
biz
şey.
Biz ona mümin kardeşi lazım.
Ağabey gibi, hoca olarak yani başvuruluyor. Bunları görüyorsunuz. Yani belki de kendi içinizde yani şöyle problemleri sıraladığınız oluyor değil mi hocam? Yani yani gelen diyelim ki 1000 tane vaka bugüne kadar, belki 10.000 vaka. Bu vakaların içinde siz bir takım süzmeler yapıyorsunuz. Yani şunlar insanların ayağına çelme takıyor, ayak sürçmeye sebep oluyor gibi. Böyle bir toparlama yaptım, önünüze koymuş oldum. Yani inşallah bizi dinleyenler bundan istifade ederler. Evlerindeki sekineti artırırlar. Gönüllerindeki sekinete bir katkımız olur diye de İnşallah dua etmiş olalım. Buyurunuz.
İnşallah hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam biz derslerde talebeliğimizde aile konuları diyeceğimiz nikahtı, boşanmaydı. bu tip meseleleri okuduk. Mesela Buhari derslerimizde Buhari'den bu bölümleri okuduk.
Evet.
Günlük ya da bu asırlık bilgileri ihtiva eden kitaplardan da bu meseleleri okuduk. Öyle zannediyorum ki son 10 senedir, biraz daha geniş tutulursa 20 senedir kitapların yazmadığı, mütefekkirlerin düşünmediği, sosyologların planlayamadığı değişik bir evlilik dünyasına geldik.
Evet.
Bugün 4 kelimeyle özetlenecek bir nesil var evlenenlerde. Hazırcı, sabırsız, hayalci ve gayesiz.
Hazırcı,
sabırsız,
hayalci ve gayesiz. Evet.
Bu 4 mikropla evleniliyor.
Evet.
Çok daha kötüsü, evlilikle ilgili beklentileri, insanların kendi fizyolojileri, kendi özel arzuları değil, topluma algı oluşturan dizi gibi vesaire gibi filmler, işte internet oluşturuyor insanların düşüncelerini, hayallerini.
Evet.
Ben işte şu yörenin genciyim, şu tarzda yetiştim, siyah severim, gri severim, böyle kendime ait bir profilim var benim.
Evet.
Benim evliliğim de böyle olmalı diyemiyor insanlar. Bir dizide gördüğü görüntüyle, okulda arkadaşının reklamıyla, insanların dedikodusuyla evlilik yapılıyor. Dolayısıyla dengini bulmuyor evlilikte.
Denklik.
Yani asgari ücretli birisinin lüks bir galeride araba beğenmesi gibi bir şey. Tam tersi de mümkün. Yani serveti olan birisinin üçüncü el bir araba almaya kalkması gibi. Bu terslik yola çıkmadan arızalar oluşturuyor. Bu nasıl çözülecek? Bunu konuşmak çok zor.
Evet.
Ama benim biraz önce temas ettiğiniz günlük yazılı olarak 100'den fazla bir soruyla karşılaşıyorum.
Günlük. Evet.
Yani
bunların ne kadar aileyle ilgili?
Aileyle ilgili 100 soru geliyor. Aileyle ilgili.
Evet.
Aile ve aile öncesi, yani genç kızların, genç erkeklerin işte biz nişanlanamıyoruz, işte ailemiz izin vermiyor gibi sorunlardan kaynaklanıyor devamıyla beraber. Aylık ortalama bir rahat 20 aile sorunuyla da yüzleşiyorum.
Evet.
Bizzat kendileri
başvuruyorlar.
Başvuruyor, geliyor. Ya da randevu veriyoruz diyelim. Evet. Yani ürkmediğimi söyleyemem.
Evet.
Ürküyorum. Hatta yani bu tefekkür, ürkme tablosunun bana etki etmesinden de korkmaya başladım. Yani huzurumun kaçmasından. Rahatsız olmaya. Bazı vakalarda
ürküyorsun.
Hiç ummadığımız tipler, ummadığımız
meseleler,
şahsiyetlerin basit meseleleri veya korkunç boyuttaki meselesi gece uykumu rahatsız ediyor. Yani çocuk bir şey,
yani görüyor, belki nereye gidiyoruz gibi bir
o açıdan, yani
evet,
belki şahsıma bir şey olacağı açısından değil ama ya ben bir hocayım.
Ya nasıl toparlanacak bu toplum? Müslüman
yani,
toplum gibi.
Mesela kanunla toparlanamayacağını iyice kanaat ettim ben.
Evet.
Hiçbir devletin buna müdahale gücü yoktur.
Evet.
Mesela bizim devletimiz de kanun çıkarıyor devamlı. Yaptığı iş, kadınları hep koruma altına alıyorlar. Kanunla, fiili, polisi, savcılığı ile kadını koruma altına alıyor. Ben onu şöyle görüyorum. Kış günü hani her taraf eksi buz olmuş. Ondan sonra sen kapının önünü kar tutmasın diye yıkıyorsun kapının önünü.
Evet.
Kar erisin diye.
Ama iki adım sonrası.
Bir dakika, buzlu bir havada kapının önünü yıkamak orayı kaygan hale getirmek demek.
Evet.
Yani devletin kadına karşı aldığı tedbir bu anlama geliyor.
Evet.
Yani erkeğin elini kolunu bağlıyor, kadının eline de kırbaç veriyorsun.
Mesela.
Bu bir ters denklem oldu.
Evet.
Yani burada devlet müdahalesini bile aşmış gibi duruyor sorunumuz, evet. Aile sorunumuz. Bu sosyolog, Müslüman sosyolog kardeşlerimiz, Müslüman psikolog kardeşlerimiz bunun derinlemesine tahlilini yapmalılar. Ama ben bir hoca olarak ve insanlarla ilgilenen, dediğim gibi çok yüksek oranda bir oturmuş kalkmışlığımız oluyor bu konularla, hoca arkadaşlarla, psikolog arkadaşlarla oturup bu konu nereye gidiyor diye onlarla da mütalaa ediyor. Onlarla da bir oluşmuş
bir bilgimiz var. Belki burada yani hocaların yani psikoloji bilmeleri zarureti de ortaya çıkıyor.
Hocam sosyoloji, başta Gazali psikolojisi olmak üzere. Evet. Psikoloji bilmeyen insanlara cuma hutbesi bile okumamalı.
Evet.
Güzel. Yani yanlış bir şey, çünkü psikoloji bilmeyen uyuyan insanlara da hutbeyi okur.
Evet.
Uyandıracak ikinci bir refleks gösteremez. Yani bu ayrı bir konu. Evet. Aman ona dalmayalım hocam. Hocam benim yani bu hazırcı, sabırsız, hayalci, gayesiz evlilik yapan gençlerin bir alt yapısı, yani çürüme açısından bir altyapı sorunu olduğunu düşünüyorum. İki satırla isterseniz ona temas edip sonra ailenin içine girelim. Bir kere hocam, kirlilik boyutunu bile aşmış bir göz kirliliği var.
Evet.
Ben çok sizden özür diliyorum. Muhterem dinleyenlerimizin de lütfen istirham ediyorum. Bunu bir zaruret olarak dinlediklerini kabul etsinler. Müstehcen kabul etmesinler. Bir genç, delikanlı, tesettürlü veya tesettürsüz, kaç bayan görüyor demeyeceğim, kaç bayanın beden ayrıntılarını günde görüyor.
Evet.
Yani bir 20 yaşında delikanlı üniversiteye giderken veya işe giderken yarım saat, İstanbul şartlarını mesela konuşalım veya Anadolu şartlarını, evinden işine yarım saatte gittiğini düşünelim ve iş yerinde hiç bayan görmediğini kabul edelim.
Evet.
Sadece apartmanından çıkıp iş yerine gidene kadar kaç bin, affedersiniz, bacak görüyor, kaç bin kadının en müstehcen kışkırtıcı görüntülerinden görüyor. Bunlar ne oluyor Allah aşkına ya? Bu gördükleri, bu gencin gördüğü ne oluyor?
Ne oluyor?
Nasrettin Hoca'ya demişler ya, bu kadar ay çıkıyor, ne oluyor bunlar sonra diye. O da ne cevap vermiş? Kırpıp kırpıp yıldız yapıyorlar onları demiş. Yani günde belki bin tane onu delirtecek, evliliği teşvik edecek veyahut da onun aklına kötü, müstehcen şeyler getirecek kadın sahnesi gören, sonra bunu bayana da atacağım ben, yani sadece kadın değil, bu genç ne yapıyor bu gördüklerini hocam? Sildim diyerek hafızadan siliniyor mu bunlar? Siz ve ben 20 yaşındaki hatıralarımızı silebiliyor muyuz? Üstelik bugünkü hatıralar 50 yaşından sonrakiler siliniyor da onlar silinmiyor.
Evet.
Onlar kalıyor. Bunlar ne oluyor gençlerin kafasında? Bunlar 30-50 sene önceki gibi annesinin ona teklif ettiği teyzesinin kızını işte tarladan gelirken ilk defa görüp ona aşık olan delikanlı kaybolmuştur dünyadan artık.
Evet.
Kadının nev'ine aşık olmuş bir delikanlımız var.
Ne demek o?
Yani Ahmet Aysel'e aşık değil artık. Ahmet kadın cinsine aşık.
Evet. Yani
kadın cinsine aşık olmanın getirdiği bir psikoloji var. Nedir o? Aysel'le evlendiği zaman bu asla mutmain olmayacak. Bir kadına aşık değil çünkü. Hmm. Biz mesela liraya aşıkız, bir liraya aşık değiliz.
Evet.
Dolayısıyla bir lirayla yatıp uyumuyoruz hiçbir zaman.
Evet.
Maaş deyince bir ay aldığımız maaş değil, ömür boyu alacağımız maaşı istiyoruz biz. Bugünkü göz kirliliği, kadın erkek arasındaki ilişkilerin mubah düzeyinin buharlaşacak hale gelmiş olması, yani haramların kaldırılmış olmasının geldiği nokta erkeğin kadın cinsine aşık olmasıdır. Sapıklık derecesinde.
Evet.
Bu bir sapıklık noktasına getirdi. Filanca 5 kişi, filanca 10 kişi böyle değil. 80 yaşında, 60 yaşında siz benim gibi ihtiyarlar böyle değil diye bu kural değişmez. Biz bir defa burada evliliğe aday, bugün evlenmiş, seneye çocuğu olması muhtemel genç nesli konuşuyoruz değil mi? Evet. Yani bizden iş geçti, yani yaşlıların konuşulacak bir, onların da sorunu var. Yok, ayrı bir mesele de bizim şu anda muhatabımız genç nesil.
Evet.
Yani anne olması, baba olması gereken yaşı 20 ile 30 yaşı arasındaki nesil yuvayı niye ayakta tutamıyorlar? Bunu konuşuyoruz
evet,
biz.
Evet.
Ana konumuz bu. Öbürleri de konumuz belki ama onlar da gitgide düşüyor. Mesela 40 yaşında azalıyor bu. 60 yaşında azalıyor olması lazım ama 40 yaşlı boşamaları da çok yüksek.
Evet.
Bu ülkede evlilikten 10 gün sonra boşanma düşünen kız ve erkeklerin bulunmasının başka hiçbir izahı yoktur. Hani bir sene sonra kaynanasıyla kavga etti diyelim. Ona bir anlam vereceğim.
Evet.
Bir sene sonra İşte hamileliğinde hanımını eziyet etti, onun için boşanmak istiyor. Buna anlam vereceğim. Evlenip bir hafta sonra niye boşanmayı arzu eder insanlar? Çünkü aradığı filan kız değil, aradığı filan oğlan değil, aradığı bunun cinsiyettir sadece. İnsanlık ölümcül olan bu noktaya doğru hızlı bir şekilde gidiyor. Çok hızlı bir şekilde gidiyor. Dolayısıyla bir erkeği bir kız asla tatmin etmiyor evlendiğinde. Onun ikinci gün 20 tane kusurunu buluyor. Mesela ben, bana sayar mısın lütfen eşinizin hatalarını diye dediğimde yarım saat dırdır ediyor. Dırdır diyeceğim, ciddi bir şey söylemiyor.
Sonunda o anlamda yani.
Yavrum değil boşanmayı, bağırmayı bile gerektirecek bir şey rastlayamadım ben diyorum.
Söyledik.
Söyledim, saydım ya size diyor.
Evet.
Saydığı şeyler mesela benim telefonumla fazla ilgileniyor diyor.
Evet.
Nasıl ilgileniyor telefonunla diyorsun? Cep telefonu süper bir bozucu fitne şimdi. Nimetken bela oldu başımıza. Niye? Kimle görüştün diyor bana. Yahu eşim bir kere sordu, arkadaşının adını söyle. Bana nasıl sorar diyor. Benim irademe engel olmak için mi evlendim ben onunla diyor. Yani böyle Einstein mezarından kalksa bu ne biçim felsefe diye şaşırır herhalde. Felsefeye bile girmeyecek kadar yani böyle bir şey mi söylemek istiyor diye seni düşündürtmeyecek kadar adi, kuruş etmez şeyler üzerinden 20 günlük yuva yıkıyor. Bir aylık yuvada umutsuzum diyor. Ben bunu tekrar vurguluyorum. Erkek kıza aşık olur. Fıtratımızda var bu.
Evet.
Adem Aleyhisselam'ın ilk çocuklarından itibaren var bu. Rabbim böyle koydu. Yani evet, genlerimiz bu bizim. Ama
iki cins birbirine yönelir yani.
Bu anlattığım her şeyi kız tarafından alıp erkeğe de havale edebilir. Erkekleri de kızlar böyle görüyor.
Evet.
Yani özü nedir kızın? İnşallah bir beyim olur benim. Bu beyim bıyıklı, işte sakallı, neyse onun yöresel anlayışı. Hı hı. Ben onun hanımı olurum, o benim kocam olur, çocuklarım olur vesaire. Hayır, bunun adını da değiştirdiler. Şimdi hayat ortağı diyor. Hayat ortağı buldum kendime diyor. Yani hayatta ortaklık anlayışı, erkeklik, kadınlık, kocalık, hanımlık anlayışı değil. Kadın da böyle bakıyor, erkeğin cinsine aşık oluyor olduğu zaman. Yani evliliğe aşık oluyor. Evlilik atmosferine aşık oluyor ki kızların bir artı sorunu daha var burada. Bilhassa huzurlu, düşük olan, düşük huzurlu ailelerin kızları kendi evim olsun da huzurlu yaşarım diye de evliliği aceleye getiriyorlar.
Evet.
Bu acelenin de faturasını sonra ödüyorlar. Çünkü erkek bunu hissediyor. Bakıyor ki babasından sığınmaya geldi gibi. Bunu kız gizlese de bir noktadan sonra açılıyor bu. Ondan sonra da geri gidecek bir yeri olmayınca o da istediği gibi zulmünü yapıyor.
Evet.
Burada insanlığın geldiği bu nokta çok tehlikeli. Bir kız bir erkeğe aşık olur. Fıtratta var bu. Bu doğal. Bir erkek bir kıza aşık olur. Bu da doğal. Fıtratımızda var. Helal yollarla bunlar evlenirler. Yuva kurarlar. Bu 10 sene, 50 sene, 100 sene devam eder. Etti. İnsanoğlu bugüne kadar 100 yıl süren evliliklerle geldi. Ama boşanma olmadı mı hiç? Oldu. Ashab-ı kiramda kadın boşadılar. Fakat boşanma oranı diyelim binde bir. Olsun olsun yüzde birdir.
Evet.
Şimdi boşanma oranı ile evlenme oranı aynı hale geliyor. Bu ne demek aynı hale gelmiyor? Yani 100 kişi boşanıyor, 100 kişi evleniyor demek insanlık boşa kürek sallıyor demek. Yani biz musluğu açmışız, su boşa gidiyor demek. Depolarımız bitiyor. Biten insanlıktır. Ki siz biraz önce mesela polise intikal eden, aile danışmanına intikal eden dediniz.
Evet.
Bir de bir yere intikale gerek durmadan, çürüyerek devam eden aile sayısı var. Ki bunlar evet. Bir yere müracaat da etmiyorlar, edemiyorlar.
Çünkü ama çürümüş içten.
Kanun ne diyor? Bana bir sene boşanma için müracaat edemezsin diyor. Ne demek bir sene boşanmak için? Yani bir sene herkes birbirinin evliliğini tadacak. Böyle bir kanun çıktığını düşünün mesela. Bir sene boşanma müracaatı yapamazsın diyor. Niye yapamıyorum boşanma müracaatı? Zaten boşanma demek, yani erkeğin kaç para nafaka ödeyeceğinin belirleneceği görüşmeler demek. Yoksa böyle halın herkes yoluna gitsin diye bir boşanma yok. Burada kadın veya erkek konusunu konuşmuyoruz. Benim derdim insanlığımız gidiyor. Ümmetimizin altı oyuluyor. Dolayısıyla insan diniyiz biz. İslam insan içindir. İnsanın olmadığı yerde İslam da yok. Nereye gelecek ki İslam? Biz burada İslam'ın geleceği insanı konuşmamız lazım. Bireysel olarak kadın mı, erkek mi veyahut da hangisi hakkı, bunlar ayrı bir konu ama sizin açtığınız başlık insanlık sorunu.
Tabii insanlık.
Dolayısıyla İslam'ın sorunu bu.
Evet.
İslam'ın yuvası gidiyor. Aile son kalemiz bizim. Son kalemizde çadırdamalar oluyor. Bu bir doğum sancısı değil, çöküntü sancısı bu.
Evet.
Keşke doğum sancısı olsaydı.
Evet.
Buradaki sorun, bir numaralı sorun göz kirliliğidir. Bu göz kirliliği
evet.
Bizi doyumsuz, sabırsız, beğenmez ve ne aradığını bilmez bir nesle götürdü. Filmlerdeki, reklamlardaki, sokak billboardlarındaki gördüğü yakışıklı delikanlıyı istiyor. Gördüğü güzel kızı istiyor insanlar. O kız yok aslında. Öyle bir kız yok. Çünkü o kızla da evlendirilse o, başka bir reklamdaki bir kızın tipini arayacak.
Evet.
Yani mesela ben erkeklere sorduğum klasik sorularım var. Eşin çok zayıf, onun için mi beğenmiyorsun? Eşin çok kilolu mu? Mesela erkeklerin negatif gördüğü parazitlerden biri. İşte 40 kiloydu, 80 kilo oldu gibi. Hı hı. Bu mu? Emin olun üstadım, nasıl yani diye cevap veriyor. Demek ki onun kilosuna, etine, buduna da takılmamış o.
Evet.
Ne aradığını bilmeyen bir erkek dünyası var dünya ortada.
Evet.
Mesela şu cümleyle genelde, hele Müslüman erkek gençler, hocam aslında Allah için söylemek lazım. Güya şimdi adil konuşuyor ya. Yani Allah için söylemek lazım. Yani namuslu bir kız. Bir şey demiyorum. Dindar da, benden daha dindar. Kur'an okuyor. Ama ben bununla yaşayamam. Ya namuslu, dindar, Kur'an okuyor, sana saygılı, kusuru ne diyorsun? Cevap yok. Eften büften denir ya Anadolu
evet,
değil.
Evet.
Eften büften şeyler getiriyor. Yani bunu eskilerimiz duysa, bu sebeple ailede huzursuzluk var, cin istilası geçirirlerdi.
Evet.
Bu bir. Birinci şey, yani göz kirliliği başımızın belası oldu. Buna karşı nasıl tedbir alacağız? Neden Allah-u Teala zina ile ilgili konuların konuşulduğu Kur'an'da aynı surede herkes gözüne dikkat etsin buyurdu?
Evet.
Yani bu göz kirliliği sorunu çözülmedikçe aile danışmanlarının çözeceği sorun değil bu evlilik.
Yani şimdi çok önemli bir şey söylüyorsunuz hocam. Yani göz kirliliği ve hayatı anlatıyorsunuz. Diyelim ki evden çıkıp işe gelirken diyorsunuz. Nasıl önlenir bu göz kirliliği erkek açısından, kadın açısından?
Bu tedbirler bölümüne sonra gelsek
sonra
hocam.
Sonra gelelim peki.
Çünkü bir tek gerekçeye
tabii,
bağlayamayacağız
tabii.
Bunu. İkinci temel nedenimiz hocam, izlediğimiz filmler, internetimiz vesairemiz beklentisi uçuk bir nesil getirdi ortaya. Mesela
ya kadından, erkekten beklentisi, aileden beklentisi.
Yani erkeğin kadından, kadının evet. erkekten beklentisi uçuk bir şey.
Evet.
Mesela bunu ben sadece örnek verip iyi anlaşılsın diye söylüyorum. Yani kadını hür bir kadın olarak nikahladığı halde ondan cariye muamelesi bekliyor. Yani ayaklarıma kapansın. Her emrim yerine gelsin. Hiç yorulmasın. Ne yatak odasında yorulsun, ne mutfakta yorulsun. Gönlünün olup olmadığı hiç önemli değil. Kadın değil mi ya, Allah Allah. Ben 20 arkadaş getireceğim, onlara tatlı yapacak. Bugün yatak odası istedim, bugün yatak odası olacak. Yarın balkon dedim, balkonda oturacağız. Gibi. İnsan değil de silikon bir kadınla evlenmiş duygusu var. Beklentisinin ucu yok, bucağı yok.
Evet.
Yani kadına dönüyoruz. Kadının da beklentilerinin bir haddi hududu yok. Ya Müslüman kadınsın. Hadi Müslüman olmayanların düşüncelerini at bir kenara. Müslüman kadınsın. Er-ricalu kavvamun alen nisa. Erkek bu evin idarecisi demiş sana Allah. Ya erkeğin neredeyse bıyık şeklini de belirlemeye çalışıyor kadınlar. Yani bıyıkların şöyle olsun, ben bundan hoşlanmıyorum. Şu gömleği giyme. Bu da ne yapıyor? Yani erkekliğinin, huculetinin hiçbir puan etmediği bir ortamda da erkek zalimleşiyor bu sefer. Allah korkusu olması gereken adam, Allah korkusunu kaybetmek bir kenara, Allah'ın ruhsatıymış gibi zulme kalkışıyor. Hem erkeğin hem kadının sınırlarını unuttuğu, beklentilerinin çok abartılı olduğu bir noktaya geldik. Sadece bir örnek diye, örnekler, hayattan örnekler vermeye çalışıyorum hocam. Biz 20 sene önce...
Sınırlarını unuttuğu dediniz.
Yani kimse sınırını bilmiyor, bilmek istemiyor.
Evet.
Şimdi geldiğimiz noktayı örneklendirmek için şöyle söyleyeceğim. Bundan 20 sene önce veya 30 sene önce bir SGK hastanesinde, o zaman SGK'ydı değil mi?
Evet.
Bir doktora gittiğimizde, doktorun başına bağırma imkanımız var mıydı?
Yoktu.
Ne bağırması? Huzuruna kabul etti. Uzaktan bakıp sana reçete yazmış. Ya da yazılı reçetelerden verdi, daha ne istiyorsun?
Tabii. Dur.
Şimdi hastalara hasta hakları, hasta hakları diye diye bir noktadan sonra doktor el pençe buyurun efendim hastaya demek zorunda kaldı. Ters döndü dünya.
Evet.
Bu zulüm tabii. Yani zalıma zulüm yapılmaya başlandı. Bunun ortası olabilir. Doktorun doktorluğunu bildiği, hastanın hastalığını bildiği, herkesin kanun enişinde önünde eşit olduğu insanca bir ortam, bunun doğası. Evet. Ama doktorlar epey yıllar insanlığa zulmettikleri için bir miktar çekecekler gibi görünüyor. Hasta dövmesin beni diye uğraşacaklar herhalde.
Evet.
Şimdi yani bizim beklentilerimiz, kadın ve erkek açısından beklentilerimiz anormalleşti diyoruz ya. Bunu doktorlardan neden örnek verdim? İnsan hakları, hasta hakları kelimesi kullanıla kullanıla hastalar yani neredeyse lütfedip hasta olup doktora geliyorlarmış gibi bir şey inandılar kendilerine. Kendilerinde bir lüks görmeye başladılar. Gençlik ve yeni evlenen gençler, aile kuranlar, işte demokrasi, insan hakları, özgürlükler filan derken bunun hanımına da karşı uygulayabileceğini, ondan sonra kadının da kocasına karşı da uygulayabileceğini, yani aile olmanın, karı koca olmanın getirdiği ortak hukuk zemini olmadığını düşünüyorlar.
Herkes bireyliğiyle geliyor aile.
Yani asırlardır birikmiş bir erkeklikle geliyor erkek.
Evet.
Kadın da bütün dünyanın devletlerinin arkasında olduğu bir güçle geliyor. Ortada aile eriyip gidiyor tabii.
Evet.
Kaybeden yine aile oluyor.
Evet.
Kaybeden insanlık oluyor. Buradaki bu noktayı ben kulluğumuzu unutma diye isimlendirmek istiyorum.
Evet.
Kulluğunu unutmuş bir nesil. Kulluğu, yani göz kirliliği bir, iki, kulluğunu unutmuş bir nesil. Allah-u Teala'nın kulu olduğunu, fani olduğunu, günün birinde ölüp gideceğini, hatta belki bir hastalıktan sonra hanımının ona bakması için ona yağlar yakacağını, elini ayağını öpeceğini, yani kul olarak birbirimize muhtaç olduğumuzu unuttuğumuz bir dünya evliliği yapıyoruz biz. Başımıza gelen ikinci bela bu. Yani hele üniversite bitirdiyse, askerlik yaptıysa, iş bulduysa, bir de kutsal memurluk bulduysa bir yerden, tamam, dünya o.
Evet.
Bu ikinci neden. Üçüncü çok güçlü bir neden, kadın parayla buluştu. Parayla kastım iş.
Evet.
İşle buluştu kadın. Çok eski kültürde zengin kızıyla evlenen naz çeker diye bir şey vardı.
Evet.
Yani zengin kızıyla evlendin, şımartıp duracaksın onu, ikide bir babasının evine giderdi. Memur kız bu anlama geliyor şimdi. İyi bir şirkette çalışan bir kız bu anlama geliyor. Kadının memur olması, işçi olması, çalışması direkt haram olan bir şey değil. Yani kadın çalışınca haram olur diye bir şey yok.
Yok, evet.
Şeriatımız böyle bir şey dememiştir. Yani kadın çalışmaz sözünün İslam'da yeri yok.
Evet.
Ama kadın analığını feda eder mi etmez mi diye 1000 sayfalık yer var. Yani iki, kadın aile huzurunu feda edip çalışabilir mi? Böyle bir soru var. Kadın kocasının gözünün harama kaymasına sebep olacak şekilde çalışabilir mi? Bu sorunun cevabı var. Bu dolu. Meseleyi kadın çalışamaz diye anlamak yanlış. Çalışırsa ortaya çıkacak vahim sonuçların bir tanesi de ailenin bizzat kendisi olursa değer mi bu çalışmaya? Bugün mesela karşılaştığımız en önemli sorunlardan biri çalışan kadınların ellerine aldıkları ekonomik güç. Ekonomik güç onlara hadlerini unutmayı, kul olduklarını unutmayı getirdi beraberinde. Kul olduklarını unutunca da kanuna güvendi, dedikodusuna güvendi, diplomasına güvendi. Öbürü de, kocası da benzer şeylere güvendi, çekti gitti.
Tersinden de bir şey var hocam. Yani şöyle bir şey, niye mesela aileler kızlarının ileride bir meslek sahibi, iş sahibi olmasını istiyor? Çünkü yani hani koca bu kadın çaresiz, benim evime gelirse benim her türlü zulmüme razı olmalıdır tarzında bir algı kocada. Şimdi bu algı kadını mazlum hale getiriyor. O mazlumiyeti dengeleyebilmek için yani benim de bir çıkış noktam var gibi bir psikoloji, yani böyle bir şeye itiyor. Bir bu var, bir de ayrıca şimdi tek maaşla geçinilemediği gerekçesiyle bizzat kocaların yani eşim çalışsın, hatta çalışan birisini eş olarak arıyorum gibi beklentileri var yani.
Biraz daha da var, çalışsın geçindirsin de der erkek. hazır çalışıyor kadın, ben de geçindirir diye düşünebilir.
Evet, evet.
Şimdi hocam yani ben erkek haklı manasına demiyorum bunu. Bu noktaya gelirken zalim erkeklerin yüzünden evet, gelindi. Evet. Ayrı bir mesele bu.
Evet.
Ama ortadaki bir zulmün varlığı başka bir zulümle telafi edilirse bu hata. Bunu konuşmamız tabii gerekiyor. Yani
evet,
bu erkeklerin 100 yıldır, 200 yıldır yaptıkları zulmü 300 yıl sürecek başka bir zulümle mi telafi etmemiz lazım? Şimdi erkek kadına zulmediyor diye, kadın hür olsun diye çalıştırdık kadını. Doğurduğu 3 çocuk o anneden zulüm görüyor, işte olduğu için anne.
Evet.
Bu da bir zulüm çeşidi. Erkek kadına zulmediyordu, şimdi kadın anneye zulmediyor olacak. Ben çalışıyorum diye 8 saat çocuğundan ayrı yaşayacak kadın. Bu da çocuğa zulüm.
Evet.
Yani bunu da ne yapacağız bu sefer? Neyle telafi edeceğiz? Eve hizmetçi
tabii
getireceğiz.
Yani biraz önce ben göz kirliliği nasıl önlenir dediğimde çare kısmına geleceğiz dediniz. Aslında bazı tıkanmalar da var hocam. Yani belki bu konuyu da yani çare kısmına geldiğimizde nasıl çözeceğiz sorusunu şey yapmamız lazım değil mi? Kadının yani çalışamaz şeyi İslam'la alakalı değil kadının.
Değil.
Ama
değil.
Çalışır, nasıl çalışır değil mi? Nasıl çalışır ve çalıştığında diyelim ki ailedeki konumunu nasıl yaralamaz?
Artı eksileri nasıl toplayacağız?
Nasıl toplayacağız? Yani bu da önemli bir soru olarak.
Şüphesiz.
Evet.
Şüphesiz. Yani şunu yapmak doğru değil hocam. Vay bu kötü, sil.
Evet.
Bu da kötü, sil. Ne yapacağız
ne
yani?
Ne yapacağız? Evet.
Yani kötüyü teşhir etmek, kötüyü tanıtmak yetmiyor. İyinin bir yer bulup iyinin yerleşmesi
evet,
lazım.
Evet.
Bizim yani ta en başa dönüp işte göz kirliliği, iman zayıflığından kaynaklanıyor. Emri bil maruf yapılmıyor toplumda. İşte devlet müsamaha ediyor. Yani bu sebeplere girmeden biz önce hastalığımızı iyice tespit edelim diyoruz. Burada dördüncü bir sebep daha var. Bir dünyevileşme hastalığı, hadis-i şerifte belirtil, yani vehen diye hadis-i şerif var ya. Bir dünyevileşme hastalığı kemiklerimize kadar işlemiş durumda. Bu dünyevileşmenin çok mobilya almak, işte lüks evlerde oturmak veyahut da işte her sene halıyı değiştirmek, işte perdeleri 3 kat 4 kat yapmak, ya bu boyutlara girmiyorum. Ne olduğu önemli. Helal olduktan sonra yani söylenecek bir şey yok. 8 kat perde yapabilir bir insan, her hafta bir gün bir perde olacak şekilde. Yani 8 çizgili korniş, her salı günü bir renk, pazartesi bir renk, çarşamba bir renk perde. Yani bu zenginin evinde olur, kıyamette kopmaz bundan. Fakat
ailede dünyevileşme nasıl?
Dünyevileşme kadından daha kıymetli ev olduğu zaman o ev yıkılmıştır. Kocadan kıymetli mobilya olduğu zaman o mobilya boştur.
Evet.
Dünyevileşmenin aileyi vuran en büyük boyutu eşlerin birbirlerinden değerli tuttukları taksitlerdir.
Evet.
Birbirlerinin daha fazla ezilmesine sebep oldukları dünya nimetleridir. Mesela ben evliyim.
Ya hocam, sözünüzü unutmayın. Açmak için şey yapıyorum. Yani belki hadi masaya koysak, ya böyle mi yapıyoruz biz? Yani tercih yapmaz. Diyelim ki kadın
hocam,
perdeyi koca...
Ne yazık ki yapar.
Evet.
Yapar.
Nasıl oluyor? O psikoloji nasıl oluşuyor ki?
Şöyle oluşuyor.
Yani koca da kadın da nasıl oluşuyor bu şey yani?
Şimdi kadından örnek verelim. Kadın ailem kutsal, çocuklarım kocam diyor diyor. Ama eşi mesela... İşte iş yerine, iş yerinde giydiği gömleğini banyoda çıkarmadan çek yatın üstüne oturdu diye annesini arıyor. Bu adamla yaşayamam ben diyor. Bakkalda giydiği gömleği geldi koltuğa oturdu diyor. Anne geliyor, hakemlik yapıyor, bir gömlekten ne olur diyor. Koltuk kocadan değerli olmuştur.
Evet.
Bunun lahmı cimi yok. İki, erkeğinkine örnek verelim ikincisi. Erkek ne diyor? Karım bir tane benim. Karım böyle Anadolu deyimiyle bir tane. Hayatım benim, canım, şuyum, buyum. Fakat 4 saat kahvede oturuyorsun, eve gelmiyorsun. E arkadaşlarım var diyor. Orada işte birisi gelecek, bir şey görüşecektik diyor. Dün öyleydi, bugün böyle. Yarın da öyle yapacaksın sen. Hani bu kadın senin hayatın?
Evet.
Hani evin senin ruhundu?
Teoriyle hayat uyuşmuyor.
Yani kadın bir tane... Ama en uzaktaki bir arkadaş ondan öne geçiyor.
Evet.
Bu yanlış. Bu yanlış dünyevileşmekten kaynaklanıyor. Dünyevileşmek sadece araba almak, apartman almak değil. Arkadaş tutumu da bir dünyevileşme tercihi. Daha canlı bir misal. Yani 3 gündür evde yokum ben. Geldim, oturdum, hoş geldinler oldu vesaire. Cep telefonumu aldım. Son mesajlarıma bakıyorum. Herkesin uykusu geldi, yattık o arada. Dünyevileşme demek, dünyaya ait bir meta, insandan daha değerli, imandan daha değerli hale gelmesi demek. 3 gündür 4 gündür görmediğin eşinle yapacağın latifeler, çocuklarına yapacağın latifelerin yerini teknik bir cihaz almış. Dünyevileşme yani alet ve edevat, biyolojik insandan daha değerli hale geldiği zaman öbürü de benzer şeyi yapacaktır. Nitekim en çok itham edilen şeylerden biri, ben yanında iken telefonuyla oynuyor diyor.
Evet.
Bu soru belki öğretmenlerin velilere cevap yapması gereken bir şikayet. Oğlunuz derste hep telefonla oynuyor denilecek şekilde. Şimdi kadın bunu, bu cümleyi belki ayda 1000 defa duyuyorum üstadım. Evet. Rahat 1000 defa duyuyorum. Benim
demek
yanımda
telefon bir afet haline geldi evlerde.
Telefonun kendisi değil, içindeki internet.
Evet.
Diyor ki ben yanında iken telefonla o meşgul oluyor diyor.
Evet.
Şimdi ben bilmiyor gibi durup arkadaşı aramıştır diyorum. Kimsenin aradığı yok diyor. Oynuyor, telefonla oynuyor diyor.
Evet.
Kaç yaşında eşin diyorsun? 28 yaşında. Kaç senelik evlisiniz? 6 senelik evliyiz. Telefon ki bir alet bu. Bu alet Allah'ın emaneti olarak aldığın kadından değerli olduğu zaman dünya seni işgal etmiş demektir. Bu aynı zamanda namazdan da seni alıkoyuyordur.
Evet.
O telefon yüzünden sen bir sayfa Kur'an'da okuyamıyorsundur akşam. Yani tek sorun sadece o kadın sorunu değil. Kadın da bunu yapıyor mu? Kadın da yapıyor. Kadın da hep çocuğuyla uğraşacak yerde o da telefonla uğraşıyor. Yani burada dünya bir dalga olarak, fırtına olarak erkeği de kadını da istila etmek üzere. Biz müminler olarak buna tedbir almak zorundayız. Beşinci bir başka gerekçe çevre etkisi üstadım.
Evet.
Çevre etkisi. Ben bir aile mahkemesine şahit oldum. Kaynana yani hakikaten zalim. Hazreti Ömer bulsa bir ton dayak attırırdı ona yani. Öyle bir kaynana. Dinledim. Kadın koca konuştular. İki kaynana da orada. Kaynanalar da savundular. Konuştuk. Haksız bulduğum kadın kaynanaya 60 yaşlarında var. Dedim ki yenge hanım dedim. Sizden bir şey rica edeceğim dedim. Siz bu konuşulanlardan hiç mi etkilenmediniz dedim. Etkilendim dedi. Yani dedim siz haksız değil misiniz dedim. Şimdi ben ağlamasını, helallik istemesini bekliyorum. Çünkü damat konuştu. Yani ben anneme bir şey diyemiyorum ne yapayım dedi. Evet. Dolayısıyla annesinin haksız olduğunu işaretti. Kadın zaten bir konuştu. Kaynananın kaçıp gitmesi lazım kaçmadı. Öbür kaynana konuştu. Söz ona geldi. Hocam ne dedi biliyor musunuz? Peki benim çektiklerim ne olacak dedi. Benim çektiklerim ne olacak dedi. Nasıl sizin çektikleriniz olacak? Ben ne çektim Sivas'ın köyünde biliyor musunuz siz dedi.
Ha kendisi önce.
Tabii, o da gelinmiş. Gelinken çekmiş eziyetler. Onlar depoya konmuş. Ne olacak onlar?
Şimdi kullanıyor. Ya
ben intikam almazsam benim gelinimden ne olacağım ben diyor. Üstadım irkildim. Dedim teyze sen
Allah'a.
Demek
ki böyle bir zihniyet de var.
Bu zalim anlayış var.
Evet.
O da ağlıyordu kaynanasından. Evet. Yeminler etmiştir o zaman bir gün gelinim olursa ben bunları alacağım diye.
Ya o tersinden de olmaz mı hocam? Yani ya bana çektirdiler ben gelinime çektirmeyeyim bari falan.
O bekleniyor. Öyle oluyor. Olmaz olur mu
öyle,
canım?
Öyle de var belki.
Yani bunu ben böyle bir parazit örnek var dünyada.
Hı-hı, evet.
Bu parazit bir örnek. Benim çektiklerim ne olacak dedi.
Evet.
Dedim teyze sen ahirette bir şey almak istemiyor muydun dedim. Çünkü Müslüman yani burada benim önümde oturuyorlar Müslümanca dinden imandan konuşuyoruz. Allah korkusu hatırlatılıyor. Mesela gelin ona bir şey itham etti. Estağfurullah dedi. Yani bir Allah korkusu da var. Tesettürlü insanlar bunlar. Bu hata evet. Yani çevrenin zulmü aileyi dağıtıyor. Bu çevre zulmünde anne babalar birinci plandalar. Mesela çok basit bir örnek. Anne babalar çocuklara işte 3 tane bilezik takılmış, 2 tane düğün salonunda bir şey takılmış. Ona tenezzül ediyorlar. Ya bu kadar bir şey olur mu ya?
Evet.
Bize verin onları. İlk kavga oradan başlıyor.
Biz masraf yaptık falan gibi mantıklarla.
Masraf olsun veya olmasın.
Evet.
Dün bir tanesine cevap verdim. Bilinen bir isim yani benim tanıdığım bir isim. 20 tane gelin yapacak kadar bütçesi olan bir adam eve gitmiş. Verin bana siz çocuksunuz bunlara sahip olamazsınız demiş. Toplamı da 3-4 bin lira bir şey yani.
Evet.
Yani güler insan bu kadar bir şey. Niye tenezzül ediyorsun? Bırak çocuklar harcarsa harcasın. Kendileri sonra uğraşsınlar.
Evet.
Yani anne babalar bir noktada durmayı becermeleri gerekiyor. Uzaktan kontrol gibi. İrşat gibi bir vazife yapmaları lazım. Anne baba savcı gibi durmamalı. Savcı gibi durduğu zaman bunun sonu çok kötü olur. Anne baba bir... Önce evlenen ablalar, abiler ifsad ediyorlar. Bu çevre diyorum ya, çevreyle kastım. Yani kendi düğünündeki başarısızlıkların onun da karşısına çıkacağını söylüyor. Evlilik beladır diye söylüyor. İyi olan çekip gidiyor balayında kayboluyor. Sıkıntısı olan bunu yayıyor.
Evet.
Yani bir tür akıllı evlenmez. gibi bir mantık ortaya çıkılıyor, çıkarılıyor. Bu çok tehlikeli bir durum. Çevredekiler bir de kul hakkı işgali yapmış oluyorlar. Yani kul hakkı zulmünün sahibi oluyorlar kıyamet günü. Kötü örnek olarak, kötü irşat yaparak, kötü yönlendirme yaparak. Bu noktada bir sıkıntı var. Altıncı tespit edeceğimiz nokta üstadım. Gençler kültürlerine çok güveniyorlar evlenirken.
Evet, ne demek o hocam?
Bu şu demek hocam. Şimdi ben çok böyle abilik yapma noktasında oldum. Elhamdülillah bundan haz duyuyorum. Bana 100 genç geliyorsa kız veya erkek evlilik danışması yani evleneceğim diye 99'u işi bitirdikten sonra geliyor. Hocam işte bu arkadaşla evleneceğiz biz. İyidir değil mi? Hmm. Bir muvafakat için geliyor. Hmm.
Duanızı almak için belki.
Yok gene Nurattin Hoca'ya sordum diyecek o.
Hmm, evet.
Sordun ama gitmiş kızı istetmiş. Evet. Veyahut da delikanlıya tamam seninle evlenirim demiş. Bana soruyor o iyi biri mi? Benim klasik cevabım pişmiş aşağı su katmıyoruz biz. Hayırlı evet. Mübarek olsun. Ne diyeyim ben? Bana tek tük nadiren şunu ben hiçbir şey söylemedim ama düşünüyorum. Şu şartlarda bakar mısınız? Tanıyor musunuz diye çok az geliyor.
Evet.
Çok az geliyor. Bu gençlerin kendine güveninin faturası çok ağır sonra. Neden hocam? 23 yaşında bir gencin evlendiğini düşünelim. Ben onlara diyorum ki güzel kardeşim senin. Daha önce evlendin mi sen? 3-4 kere evlendin, boşandın mı? Yok, ilk defa yapıyorsun. Bense 30 sene, 40 sene önce evlenmişim. Demek ki üzerine 30 sene, 40 sene koymuş bir birikimim var. Senin yok.
Bir de bu kadar soruyla, müracaatla karşı karşıya.
Yok, normal bir babayı anneyi söylüyorum. Evet. Yani evli bir anne baba, ki anne baba olduğuna göre evli o. Onun kadın dünyasıyla ilgili, erkek dünyasıyla ilgili, yani evlilikle ilgili ortam.
Evet.
Bildiği şeyle 23 yaşında bir çocuğun filmlerden izleyerek, sağdan soldan arkadaşlarından duyduğu dedikodularla bildiği şeyler aynı değil ki. Klasik cevap hazır. Biz konuştuk hocam, çok güzel söz verdi bana diyor. Ne söz verdi? Allah yolunda ikimiz ciddi çalışacağız. Senin karın olacağım, çocuklarının anası olacağım. Ben işte Yusuf pehlivan olacağım. Yusuf Aleyhisselam kadar sana sadık göstereceğim. Aman Allah'ım, öyle roman yazılır sözler bunlar. Bunları doğru kabul ediyor. Doğru söyleniyor ama hayat doğrusu değil bunlar.
Evet, hayatta sınanmamış.
Yani mesela böyle bir keramet tarzı haşa bir şey değil ama önümde 3 dakika oturan bir çocuğun gözlerinin içini okuyorum hocam ya. Evet. Otura kalka yani 3. cümlesinde çocuk gerçeğini söylüyor bana. Söylemek zorunda kalıyor. Çapraz soru soruyorsun, fiyasko öyle çıkıyor çocuk. Yani herkes mesela bir kız istemeye gideceği zaman, bir delikanlı ile görücü çıkacağı zaman, yani yarım saat, bir saat değil, günlerce söyleyeceği cümleleri hazırlıyor herkes.
Evet.
Edebiyatlı, imla hatası olmayan cümleler kuruyor herkes. Ne söyleyeceğini, ne düşüneceğini söylüyor. Gerçek kimliğini söylemiyor insanlar. Bu sebeple gençler danışmansız evlendikleri için fatura ödüyorlar. Bir hafta sonra, hatta bazen düğünden önce bu ortaya çıkıyor. Düğünden önce ortaya çıkıyor. Vakit daraldı, siz saate bakıp duruyorsunuz. Ben 7. noktamı söyleyeceğim. Ha, lütfen, orada lütfen. Sorunları saydık. 7. nokta hocam, ben bir meşhur psikiyatrist profesörüne dedim ki, üstad dedim, sizce bu memlekette yani şu yeşil reçeteli dediğiniz ya da depresyon ilacı dediğiniz ilaçları %80'i kullanıyor mu bu ülkenin dedim. Çok abarttınız dedi. Olur mu ya dedi. Bu kadar araç trafiği var dedi. Araçlar o zaman hep eziliriz yolda dedi. Ne kadar dedim. Tam bir istatistik bilmiyorum ama %50'ye yakındır dedi. Evet. Üstadım bayağı düşükmüş maşallah. Yani çok fazla psikolojik sorunlu insan var.
Evet.
En basiti vesvese hastası oranı çok yüksek. Erkekte kızda.
Evet.
Her şeyden vesvese ediyor. Bir abdesti 2 saatte alan insan var. Bunlara klasik bir 3 harfli cin diye bir şey tutturmuş insanlar. Büyü tutturmuşlar. Ya bunların aslı var ama Hindistan'da bir büyücü var veya yok şimdi. Yani kim bir huysuzluk, psikolojik bir sıkıntı içine giriyorsa, kim aslında edepsizlik yaptığı için suçlu oluyorsa hemen bir büyücü lafı tutturuyorlar. Düşünün yani büyücülerin listesi ya da büyü çözen, cin çözen insanların şöyle internette bir listesi çıksa herhalde doktor sayısı kadar cin çözücüsü var burada. Bunun bir sektörleştiğini, sömürü unsuru olarak aktif olduğunu gösteriyor. Diyor ki Allah için baktı diyor, ben sadece 20 lira verdim diyor.
Evet.
Ya 20 lira taş attı kolu ağrıdı mı ya? 20 kişiden 20 lira alsa adam servet biriktiriyor. Ne 20'si? Bir hafta sonrasına gün veriyor. Dolu insanlar. Bir bedavadan cincilik çıktı piyasaya. Cin. Üç harfler. Üç harf onun kafasında aslında.
Evet.
Yani üç harf kafasında gizli onun. Evet cin var. Cin bir vakıadır. Ama mesela bu konuda ben 100 vakadan biri bile değil cin olarak sonuçlanan. Yani evet cin vakaları da oluyor. Cinler imanımız gereği var zaten bir defa. Büyü de hak, büyü de var. Ama büyü insanların birbirlerine yaptıkları kendi tavırları. Severken, okşarken de büyülüyorsun. İterken, cimciklerken de sen büyülüyorsun aslında.
Evet.
Yani burada çok özellikle vurgulayarak söylüyorum. Tıbbın alanına girmemiz doğru değil ama vesvese en başta olmak üzere şizofrenik vakalara varıncaya kadar bu ülkede, bu dünyada, artık bu dünyada ciddi bir görünmez hastalık, yani psikolojik hastalık dediğim ruhi hastalık boyutu var. Bu üniversite dil talebelerde var, lise talebelerinde var ve genellikle de ergenlik çağından sonra, işte 17-18 yaşlarından sonra bu kimlik daha bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. 20'li yaşlardan itibaren hastalık diş gösteriyor deyim yerindeyse. Bir de evlilik bu döneme rastlayınca, yani hakikaten çekilmez bir erkek, çekilmez bir kadın, bir belaya çattığını rastlıyor insan. Devlete müracaat ediyorsun, haklıyı haksız ayırmıyor, direkt bir tarafı tutuyor veyahut da çekin gidin diyor. Ne şikayet edeceğin bir yer var, aile karışamıyor. Bu belki de Sağlık Bakanlığı'nın getireceği bir çözüm olabilir. Mesela kanla ilgili hastalıklar, yani genetik hastalıklara karşı bir tahlil mecburiyeti getirildi değil mi?
Evet.
Mesela sorunlu çocuk, işte özürlü çocuklar doğmasın diye. Belki de nasıl silah ruhsatı almak için psikiyatriden rapor isteniyor. Yani ehliyet almak için psikiyatri raporu isteniyor. Belki evlilik için de bu psikiyatri raporu istenmeli artık. Çünkü yani yeşil reçeteli ilaçla kontrol altına alınması gereken birisi evleniyor. Sonra anne olunca hepten bomba üstüne bomba gibi olmuş oluyor. Yani iki kere patlayacak bomba haline geliyor. Anneliği kaldıramıyor. Kadınlığı kaldıramıyor. Yani doktora gidiyorsun mesela. Doktor diyor ki hamile buna ilaç veremem diyor. İlaç veremiyor, kadın deliriyor. Erkeğe ilaç veremem diyor, araba kullanıyor diyor. Ya da vereyim kullanma diyor. Yani evlilik sorunlarından bu dönemde çok ortaya çıkan, bundan 100 sene önce veya 50 sene önce herhalde cin çarptı bunu, komşular büyü yaptı deyip geçiştirip diyorlardı. Şimdi herkes büyüsünü kendisi taşıyor. Herkes cinliliğini kendisi yapıyor, cinciliğini kendisi yapıyor. Bu ortamda zannediyorum devletin en başta çözeceği sorunlardan biri ruhsal sorunlar. Evlilikle ne boyuttadır? Bu bir araştırılsın, incelensin. Çünkü çok yüksek oranda ilaç kullanması gereken, ancak ilaçla günlük hayata devam edecek insanlar evleniyorlar. Daha sonra bunlar kadın dövüyorlar, daha sonra kocalarını zehirliyorlar. Yani adı üstünde bunun evlenmemesi gerekiyor. Dinen evet. De böyle bu mesele. Bunun incelenmesi lazım.
Evet.
Evet, temel sorunlarımız ailede ne oluyor? 7 maddede özetlemeye çalıştık.
Özetlemiş olduk. Teşekkür ederim hocam. Değerli dinleyiciler, aileyi konuştuk. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla İslam'dan Hayata Ölçüler programında. Bu mesele üzerinde çok daha konuşulacak. Belki çarelerini ayrı bir program yapacağız. Belki evliliğe geliş süreci, gençlik alanında ne tür sorunlar yaşıyoruz, onlara ayrı bir program yapacağız. Ama çok temel bir meseleyi, insani bir meseleyi, yani belki küresel çapta bir meseleyi konuşmuş olduk. Hepimizin meselesi. Dilerim daha sağlıklı ailelere doğru gidişte bir küçücük tuzumuz, biberimiz olmuş olur. Hayırlı günler diliyoruz. Bir başka programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.